Ve Sisler Bulvarı devam ediyor. Konuğumuz emekli tümamiral Cihat Yaycı. Cihat Yaycı'nın ayrıca doçent doktor olduğunu da belirtelim. Yani bir bilim insanı olduğunu da belirtelim. Olaylara bakışı hem asker hem de olaylara daha geniş bir çerçeveden baktığı da oluyor. Cihat komutanımıza da hoş geldiniz diyoruz.
Hoş bulduk Saygı Bey. Sağ olun.
Efendim tam gündemde böyle Cihat komutanın, Cihat Yaycı amiralin hep gündeme getirdiği konular... yeri geliyor kısa bir dönemde olsa Türkiye gündemine de oturmuş oluyor. Hatta bırakın Türkiye'yi dünya gündemine de oturuyor. Geçmişlerinde hatırlarsanız sizinle burada Montreux'ün önemini anlatmıştık ve o dönemdeki gelişmelere göre konuyu vurgulamıştık. Şimdi efendim böyle gelişmeler baktığınız zaman işte Ukrayna'ya saldırı, Rusya'nın saldırısı gerçekleştirdi. Şimdi olaya ben şöyle öncelikle Türkiye yönünden baktığımız zaman bu savaşın Türkiye'ye etkileri nasıl olur efendim?
Efendim çok önemli bir soru bu Saygı Bey. Herkes Ukrayna Rusya savaşını Ukrayna üzerindeki etki ya da Rusya üzerindeki etki ya da Avrupa üzerindeki dünya üzerindeki etkisine bakıyor. Biz de bunlarla meşgul oluyoruz. Halbuki Türkiye üzerinde çok ciddi bir etkisi vardır. Bir kere Rusya ile Ukrayna ile Türkiye'nin çok yakın ekonomik ilişkisi vardır. Rusya Türkiye'nin ikinci büyük ekonomik partneridir. Biliyorsunuz bizim en önemli aslında gelir kalemlerimizden bir tanesi, belki de en önemlisi turizmdir. Turizmde 5 milyon turist, 3'ü Rusya'dan geliyor, 2'si Ukrayna'dan geliyor. Ve bizde turizmde istihdam edilen insan sayısı aslında 2,5-3 milyon kişi civarında. Bunların da ailelerine falan da bakınca 10 milyon kişiyi etkileyecek bir aslında açmazla karşı karşıyayız. Evet. En azından turizm açısından baktığımızda. Gıda açısından baktığımızda buğday, yem, gübre, bunlar da ham maddesi, bunlar da bizim için çok önemli kaynaklardı. Ama bakın bizi aslında savunma sanayi bakımından etkileyen çok önemli bir durum var. Bunu gündeme getirmemiz lazım bizim. O da şu, biliyorsunuz biz Ukrayna ile Milgem Anlaşması imzalamıştık.
Milli gemi projesi değil mi efendim?
Milgem. Tabii. Milli gemi projesi ve bizdeki milli gemilerin benzerlerini Ukrayna için yapacaktık. Milyar dolarlık bir anlaşma. Ve bu anlaşma şu anda rafa kaldırılmış oldu fiilen. Fiilen rafa kaldırılmış oldu. Yani teorik olarak kaldırılmasa da pratikte rafa kalkmış oldu ve Türkiye'nin savunma sanayinin müthiş bir zararı söz konusu. Yani bir küsur milyar dolar demek çok büyük bir rakam demektir yaklaşık olarak. Şimdi diğer yandan bakın bizim savunma sanayimizdeki en kilit sistem makine sistemleri, motor sistemleridir. Biz uçakların, gemilerin, helikopterlerin ve tankların motorlarını Ukrayna'dan alacak ya da Ukrayna ile birlikte yapacaktık. Yani savunma sanayimizde en büyük eşiği, en büyük engeli aşmış olacaktık motor yaparak. Şimdi bu da gitti. Bu da maalesef gitti. Diğer yandan İHA'lar, SİHA'lar, onların motorlarını da biz Ukrayna'dan alacaktık. Onlar da bizim için çok ciddi bir sıkıntıya girmiş oldu. Şimdi hem savunma sanayi açısından, hem turizm açısından, hem tarım ürünleri açısından, hem de ham madde açısından, demir çelikten tutun da kömüre kadar, keresteye kadar birçok ham maddede ciddi bir sıkıntımız olacak. Bakın şimdi 15-16 tane gemimizi Azak Denizi'nde biz TÜPDEX olarak yayınladık. Bu gemilerimizi, yağ dolu gemilerimizi Rusların Azak Denizi dışına çıkartmadığı bilgisini aldık. Şimdi bakın bunlar bizim ayçiçek yağı fiyatlarımızın da artmasına neden olacaktır derken ayçiçek yağı fiyatlarının da arttığını görüyoruz. Evet. Şimdi hakikaten bunların bizim üzerimizde çok ciddi bir etkisi var. Evet. Şimdi bir de jeopolitik açıdan bakacak olursak Karadeniz'deki bu savaşın Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Büyük Önder Atatürk'ün üzerinde hassasiyetle durduğu Karadeniz'de barış, istikrar ve güvenliğin lideri ülke Türkiye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlamada çok ciddi zorluklarla karşılaşacağımızı da görüyoruz. Aslında iğne oyası gibi.
Bu Montreux öyle... yetmiyor mu efendim? Montreux anlaşması, sözleşmesi Türkiye açısından yeterli olmuyor mu?
Şimdi efendim biz biliyorsunuz Türkiye Karadeniz Görev Gücü, Black Sea Force, Karadeniz Uyuma Harekatı, Black Sea Harmony, Sahil Güvenlik ve Sınır Muhafaza Komutanları Formu, Karadeniz'de Güvenlik Artırıcı Önlemler, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi hep Karadeniz'de bütün kıyıdaş ülkeleri bir masa etrafında hem savunma hem ekonomik açıdan toplayacak hem de güvenlik açısından toplayacak inisiyatifler geliştirmiştik. Şimdi bunlar Montreux'un yanı sıra Karadeniz'deki güvenlik, istikrar ve barışı pekiştirici ve geliştirici inisiyatiflerdi. Şimdi bunlar da maalesef Gürcistan'a Rusya'nın müdahalesinde dayanabildiler ama Gürcistan'dan sonra Ukrayna'ya, Kırım'a müdahalesinden sonra Rusya'nın bunlar da çok ciddi şekilde inkıtaya uğradılar.
Evet. Sayın Yayıncı, böyle bir şey oldu ki mesela Ukrayna Rusya'ya terk mi ediliyor, yani şu andaki böyle hava veya gelişmeler onu mu gösteriyor?
Şimdi şöyle, efendim şunu hakikaten bu da çok önemli, güzel, çok önemli bir tespit bence. Şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Batı, Ukrayna'nın Ruslar tarafından işgal edileceği günü, hatta saati söylediler. Çok enteresandır mı?
Tabii.
Ve bugüne kadar Ukrayna'ya destek veren, sözde destek veren Batı, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, eğer bu ülkenin Ruslar tarafından işgal edileceğini biliyorlarsa, ki bildiklerini açıkça beyan etti, Biden bunu anons etti, o zaman şunu yapmaları lazım değil miydi Saygı Bey? Burayı takviye etmeleri lazımdı.
Tabii.
Onlara bir savunma gücü vermeleri lazımdı. Doğrudan müdahale etmeseler dahi silahla, sistemle, mühimmatla oraya takviye etmeleri lazımdı. Ve bunun çok daha öncesinden yaptırım uygulamaya başlamaları lazımdı Rusya'ya. Yani müdahaleden sonra yaptırımdan ziyade ben senin niyetini biliyorum, şimdiden yaptırıma başlıyorum ve Ukrayna'yı takviye ediyorum demeleri lazımdı. Şimdi bu ikisi de olmadı. Ukrayna'yı takviye etmek yerine Ukrayna'yı tahliye ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Yani bence güzel bir sloganik sözdür, ifadedir bu. Batı Ukrayna'yı takviye edeceğine tahliye etti. Nasıl? Şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere üçlüsü Rusya'nın aslında belalısıdır. Bu üçlü diğer Batı devletlerinden farklı olarak Rusya'ya karşı net cephe gösterir kağıt üzerinde. Şimdi bunlar Saygı Bey ilk olarak vatandaşlarını tahliye ettiler. Askerlerini tahliye ettiler Ukrayna'daki, daha hiçbir şey olmamışken. Ve diplomatik misyonlarını da Polonya'ya taşıdılar. Şimdi tahliye sorunu yaşamayan devletleri sayın deseniz, ben size hemen Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada'yı sayarım. Yani vatandaşları, tek tük vatandaşları kaldı. Onun dışında her şeyi tahliye ettiler. Ne oldu peki Ukrayna'ya? Ukrayna Batı'nın ipiyle kuyuya indi. Batı ipi de kuyuya attı. Ukrayna'yı kuyunun dibinde bıraktığı görünümü vardır. Şimdi o bakımdan burada bir Ukrayna'dan vazgeçilmişlik görüyoruz. Ve yaptırımlar konusu da enteresandır tabii.
Şimdi efendim, Batı'nın yaptığı işte bu yaptırımlar dediğiniz konulara baktığımız zaman hakikaten etkili yaptırımlar mı, yoksa öylesine söz olsun diye veya biz bir şeyler yaptık demek için mi? Şu andaki asker gözüyle, olaya bir de asker gözüyle baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz?
Evet, şimdi efendim asker gözüyle baktığımız zaman halkımıza şunu hatırlatmakta büyük fayda vardır efendim. Şimdi televizyonlarda, sosyal medyada ben Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nı hiç görmedim. Ukrayna'nın düzenli ordusunu da görmedim. Ben Ukrayna'nın uçaklarını da görmedim. Tanklarını da görmedim. Piyade birliklerini de görmedim. Topçu birliklerini de görmedim. Ama gördüğüm şey şudur. Belarus'tan 64 kilometrelik konvoy elini kolunu sallaya sallaya Kiev'e doğru yol alıyor. Ne bir mayınlama var, ne bunlara doğru düzgün bir saldırı var, ne başka bir şey var. Ve sadece Zelenski'yi ve çoluk çocuğu görüyoruz. Görünen o ki olan Ukrayna'nın zavallı sivil halkını olmuştur. Bir de bu çok acı bir durumdur. Yaptırımlar konusuna gelecek olursak, bakın 7 tane banka Rus bankası SWIFT sisteminden çıkartıldı. Rusya'da Allah aşkına 7 tane mi banka vardır? Niye tüm bankalar SWIFT sisteminden çıkartılmadı? Peki Rusya'ya diz çektirmek isteniyorsa Rusya'nın ekonomisine çok ciddi yaptırım uygulanması gerekmez mi?
Tabii ki.
Rusya'nın ekonomik geliri hepimizin malum olduğu üzere doğalgaz, petrol ve uranyuma dayanıyor. Ve de diğer doğal kaynaklara dayanıyor. Ama başta 3 tane. 3 tanenin hiçbir tanesine yaptırım uygulanmıyor. Kimse uranyum ithalatını durdurmadı. Kimse doğalgaz ithalatını durdurmadı. Kimse petrol ithalatını durdurmadı. Şimdi işte Eurovision şeyinden yarışmalarından katılmaması, oraya yasaklanması, İstiklal Marşı'nın, Rus Milli Marşı'nın okunmaması, işte spor müsabakalarına katılmaması falan. Yani bunlar görünürde evet çok popüler, halkın anlayabileceği, dünya kamuoyunun çok rahatlıkla hemen görebileceği, Rusları görmediği zaman Ruslara yaptırım uygulanıyor denilebilecek şey. Ama bir asker olarak, bir uluslararası ilişkiler akademisyen olarak şunu söylemek lazımdır ki bu tür yaptırımlar Rusya'ya diz çöktürmeye yetmez. Diz çökmez Rusya. Rusya bir de şunu da ifade etmek lazımdır. Saygı Bey, Ruslar, Rus devlet başkanı Putin de bunu açıklamıştır. Biz 8 senedir buna hazırlanıyoruz diye. 5 senedir Ruslar dolarlarını altına çevirdiler. Ve şu anda Rus hazinesinde sadece %16 dolar var. Gerisi altın. Altın. Yani altınla ticaret yapabilecek seviyeye geldiler. Yani dolar olmuş olsaydı o zaman doları döndürmek zordu. Ama şimdi altınla ticaret yapabilecek seviyedeler. Peki şimdi bizim Rusya'da da kaynaklarımız var. Ukrayna'da da kaynaklarımız var. Uranyumu almaya devam ediyor Batı. Doğalgazı ve petrolü almaya devam ediyor. Bunun ödemesini nasıl yapacak? Nasıl yapacak? Mutlaka bir şekilde yapacak.
Evet, tabii. Şimdi,
tabii. O nedenle bunların, bir de bu yaptırımların ötesinde Batı'nın Ukrayna'yı takviye etmesi lazımdı. Asker gönderemiyorsa, ki o zaman doğrudan savaşan taraf durumuna düşerdi, o zaman mühimmat, silah, sistem göndermesi lazımdı. Bugün 200 tane, 400 tane Stinger göndermekle ya da Almanya'nın Almanya'da elinde kalmış olan ve miadı dolmuş olan omuzdan atılan silahlarını göndermesinin bir anlamı yoktur. Çünkü zaten bu silahların kişilere ulaşması çok zordur. Ulaşsa da artık atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. Bunun çok daha önceden yapılmış olması lazımdı. Madem, ben şunu bir asker olarak anlayamıyorum. Madem bu saldırının olacağı belliydi, o zaman niye geçilecek yerlerde engeller oluşturulmadı, mayınlamalar yapılmadı, köprüler kaldırılmadı? Şimdi böyle bir durumda elini kolunu sallaya sallaya Rus tanklarının, Rus zırhlarının, takviye konvoylarının gelmiş olmasını çok garipsiyorum.
Ama evet, yani baktığın zaman yani hiç bunun için asker olmaya bile gerek yok. İşte gelen yolun önüne kassanız işte geçişlerini işte engellemiş olursunuz belli kritik yerlerde. Ne bileyim, tabii, köprü vardır, köprüyü bilmem imha etseniz geçişlerini en azından belli bir süre engellemiş olacaksınız falan gibi bir takım şeyler var. Şimdi efendim tabii bir de sokak savaşları da çok farklı oluyor biliyorsun. Şu anda az önce vurguladınız, dediniz ki hiç dediğiniz asker yok şeye karşı, Rus askerlerine karşı böyle direnen falan bir asker göremiyoruz sokakta diyoruz. Ve bunlar da işte caddelere, sokaklarda Rus askerleri görünmeye başladığına göre sokak çatışmalarının da ayrıca bir zorluğu da olacak gibi gözüküyor tabii ki.
Şimdi tabii bu önemli. Meskun mahal çatışmaları diye askeri literatürde söylüyoruz.
Hatırlarsanız biz en azından izleyicilerimize de hatırlatalım. İşte Diyarbakır'ın Sur, işte Çırnak'ın Cizre ilçelerinde işte bazı dönemlerde yaşandı biliyorsunuz. O çözüm süreci olarak nitelendirilen dönemde bu sokak çatışmaları günlerce, haftalarca sürdüğünü de hatırlatmış olalım.
Tabii. Şimdi onun için burada bu sokak çatışmaları çok gerçekten zor. Bir de eğer siz bizim Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman sivil halka ve vatandaşlarına karşı son derece hassastır. Şimdi bu hassasiyeti Rusların gösterip göstermeyeceğini bilmiyoruz Ukrayna halkına karşı. Yani Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri orada bizim vatandaşlarımız vardı teröristlerin yanı sıra. Aman bizim vatandaşlarımıza bir zarar gelmesin diye son derece hassas davranıyorlardı. Ama benim Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna vatandaşlarına, Ukraynalılara böylesine bir hassasiyet gösterip göstermeyeceği konusunda ciddi şüphelerim var. Şimdi Rusların bir de bu konuda çok sert tutum içerisinde olduğunu da biliyoruz. Çeçenistan'da yaptıklarını da hatırlayalım. Yani Çeçenistan'daki apartmanı tamamen çökerttiğini ve sadece çocukları indirin aşağıya, o çocukları indirdikten sonra anne babaları orada imha ettiklerini, katlettiklerini de unutmayalım. Şimdi burada aslında bize çok anlatılmayan bir yüzü var. Ben Ukraynalı yine dost, Ukrayna'daki bizim Türk vatandaşlarımızdan, Ukraynalı kaynaklarımızdan öğrendiğimiz büyük bir endişe var aslında Saygı Bey. Şimdi Zelenski sivil vatandaşlara silah dağıtıyor. Ve dışarıdan gelecek savaşçılara da silah dağıtıyor. Ve onlara vize vesaire uygulamasını da kaldırdı. Gelin burada savaşın diye. Ne olmuş biliyor musunuz? Çok enteresandır. Bu silah dağıtılan Ukraynalılar ve dışarıdan gelenler çeteler oluşturmuşlar. Halkı soyuyorlar. Halkı soyuyorlar, önüne geleni vuruyorlar. Sokağa çıkmakta büyük korku yaşıyor Ukraynalılar ve ırza geçmeler başlamış. Tecavüzler başlamış. Şimdi halkı silahlandırmak demek, biliyorsunuz bizim büyük önderimiz Atatürk de Milli Kuvvetler kurdu. Kuvayi Milliye kurdu. Ama bunların hepsi bir disiplin içerisindeydi. Başlarında komutanları vardı ve disiplin içerisinde hareket ediyorlardı. Emir komuta zinciri oluşturulmuştu. Şimdi bunlar başıboş.
Başıboş tabii.
Bunlar başıboş.
Kimseye karşı bir sorumlulukları yok, neyi yok
Yok
tabii.
tabii. Tabii. Yani bizim Kuvayi Milliye gibi vesaire gibi bir anlayışları yok. Bir de bakın Saygı Bey, beni en çok Türk milletinin bir ferdi olmaya bir kez daha şükrettiren ve orada izledikçe Ukraynalılar adına çok üzüldüğüm bir konu vardır. Bakın Polonya sınırında Ukraynalılar Polonya'ya geçiyorlar. İşte Avrupa Birliği'ne. İşte Romanya'ya geçiyorlar. Macaristan'a geçiyorlar falan. Şimdi oradaki görüntüleri hatırlayalım. Şimdi belki halkımız fark etmedi. Ama biz halkımızı hatırlatalım bunu. Ve halkımız da Türk milleti olmanın gururunu, onurunu bir kez daha hissetsin. O da şu. Efendim bunlar gördüğünüz gibi çoluk çocuk geçiyor, kadınlar erkek. Zıpkın gibi delikanlılar da kaçıyorlar. Erkekler de kaçıyorlar.
Aynen.
Ben bir yabancı televizyon kanalında 2 gün önce şunu söyledim. Bizim Türk milletinde asla böyle bir şey olmaz. Bizim memleketimiz Allah muhafaza işgale kalkılsa biz, bırakın erkekleri, çoluk çocuk savaşırız. Zaten tarih boyunca da hep bunun örneği oldu. Bizim erkeklerimiz kaçmaz. Bizim erkeklerimiz direkt cepheye giderler. Kadınlarımız da onlara mühimmat taşırlar, mühimmat yaparlar. Kurtuluş Savaşımızda da böyle olmuştur.
Aynen,
Yani
evet. Gerçekten bu da bize ait hasletler.
hasletlerden bir tanesi. Allah'a çok şükür. Yani kaçanları da zaten cephedekiler vurur. Öyle bir şey bizde olmaz. Olmaz yani bizde. Onun için tekrar Türk milletinin bir ferdi olmaktan dolayı şükrediyorum.
Şimdi efendim tabii ki aynı duygularla ben de ifade edeyim. Şimdi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi'ne de geliyoruz. Şimdi baktığım zaman Montrö'nün bu savaştaki etkisi nedir efendim? Çünkü hep Karadeniz diyoruz, işte Rusya diyoruz, Ukrayna dediğimize göre.
Şimdi bakın, aslında bu savaş bugüne kadar Montrö konusunda yapılan propagandanın ters propaganda olduğunu göstermiştir. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Bu konuda da şimdi söyleyeceğim neden ters propaganda.
Evet.
Bugüne kadar Montrö denirken Montreux'ü Amerika Birleşik Devletleri delmek istiyor. NATO delmek istiyor. Batı delmek istiyor. Burayı bir savaş alanına çevirmek istiyor. Ve bir kriz anında, bir çatışma anında, bir gerginlik anında, bir savaş zamanında buraya yığılır Amerikan gemileri, NATO gemileri, Montreux olmasa diyorduk, değil mi?
Diyor,
şimdi,
evet.
Ve Montreux'dan son derece rahatsız diyorduk Batı dünyası. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. Fakat Ukrayna'yı karada boşaltan Batı, denizde de Karadeniz'i boşaltmıştır. Bakın çok enteresan.
Evet, şimdi, enteresan bir şey söylüyorsunuz.
Evet, çok enteresan. Bakın bir tane İngiliz gemisi var mı Karadeniz'de? Yok. Bir tane Amerikan gemisi var mı Karadeniz'de? Yok. Kanada gemisi var mı? Yok. Fransız gemisi var mı? Yok. Yani müracaat eden de yok geçeyim diye. Yani ben Karadeniz'e geçeyim diye müracaat eden de yok. Ve bu arada Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor. Ve Ukrayna Batı destekli bir hükümet var Ukrayna'da. Yani bu durumda Karadeniz'e girmiyor kimse. Ya tonajı doldurmuyorlar. Onun için bir kere şunu göstermiştir. Ama Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, NATO, Montreux'un uygulanmasını ve boğazların Ruslara kapatılmasını talep etmiştir. Montreux'u uygulayın, boğazları Ruslara kapatın denmiştir. O zaman şu paradigmayı değiştirelim artık. Montreux'u delmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri, NATO vesaire değil. Montreux'un arkasındaki güç aslında Batı'dır. Şimdi bunun fiili pratik olarak söyledim şimdi. Montreux'u uygulayın, boğazları Ruslara kapatın diyen Batı, Türkiye'ye teşekkür eden, Montreux'u uyguladığı için teşekkür eden Batı ve hiçbir gemisini bulundurmayan ve girme niyetinde de olduğuna dair hiçbir deklarasyonda bulunmayan Batı'dır.
Yine Batı, evet.
Batı. Şimdi halkımıza şunu da hatırlatalım. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Montreux'den rahatsız olmuş olsaydı, Montreux feshedilebilir miydi? Çok rahat feshedilebilirdi. Bir kere somut olarak onu söyleyelim. Neden? Çünkü imzacı her devletin fesih hakkı var. Yani bir devlet, 9 imzacı devletten bir tanesi dese ki ben Montreux'un fesini istiyorum 2 yıl önce. Montreux gider. Fes olur. Şimdi bunun tadili için, yani hükümlerinde değişiklik yapmak için çoğunluk kararı gerekli. İşte bazılarında nitelikli çoğunluk, bazılarında salt çoğunluk gerekli. O teknik konuya girmeyeyim. Ama bakalım bir, eğer Amerika Birleşik Devletleri, NATO, Batı rahatsız olmuş olsaydı, üyeler hangi imzacı devletler vardı ve fesi isterlerdi? Bakın imzacı devletleri Batı'dan doğuya doğru sayıyorum. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, NATO rahatsız olmuş olsaydı İngiltere fesih talebinde bulunur muydu? Rahatlıkla bulunurdu. İmzacı devlet İngiltere. Fransa, İtalya, Yunanistan, Amerika'nın müstemlekesi, bağımlısı olan Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan. Ortada sadece bir Rusya var ve Türkiye var bağımsız olarak kalan. Şimdi o zaman bugüne kadar istememişler. Montreux diye haykıranların arkasında ilk başı çekenlerin aslında sanki arkasında Amerika var. Onun için buna dikkat etmek lazımdır. Şimdi peki ne oldu Montreux uygulamasında?
Yani şimdi mesela taraftarın Türkiye, Montreux'u uygulayan Türkiye taraflardan böyle değişik ülkelerin tepkisini çekti mi?
Evet. Şimdi şöyle, Montreux'un uygulamasında Montreux 19. maddesi nettir. Konumuzla ilgili olan kısım da 19. maddedir aslında.
Yani savaşan ülkelerin gemilerinin geçmemesiyle ilgili değil
evet,
mi efendim?
Evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle Saygı Bey. 19. madde der ki savaş durumunda savaşan devletlerin gemisinin geçişine boğazlar kapatılır Türkiye tarafında. Şimdi Türkiye'nin burada bir takdir yetkisi yoktur. Ortada bir savaş varsa Türkiye savaşan devletlerin gemilerine boğazları kapatmak durumundadır. Savaşan devletler bu durumda kim? Ukrayna ve Rusya.
Rusya, evet.
Türkiye'nin takdir yetkisi nerede vardır aslında bu cümlede? O da şu, savaş olup olmadığına karar vermek durumundadır. Eğer cemiyeti akvam olmuş olsaydı, o zaman, yani 1936 cemiyeti akvam vardı ama halefi artık Birleşmiş Milletler
değil.
Evet. Cemiyeti akvam olmadığına göre bu konuda karar verecek olan Türkiye'dir. Savaş, peki savaş olduğuna Türkiye nasıl karar verir? Savaş olduğuna aslında Türkiye hukuken somut olarak iki şekilde karar verir. Taraflar birbirine savaş ilan etmişlerse ortada bir savaş vardır. Türkiye 19. maddeyi uygular. Ama gördüğümüz kadarıyla uzun zamandır iki devlet de birbirine savaş ilan etmiş durumda değil.
Ama daha nasıl ilan etsinler efendim, geriye işgal edilir.
Doğru, doğru ama hukuken söylüyorum.
Evet.
İkinci hususta Birleşmiş Milletler'de, Birleşmiş Milletler'e taraflardan bir tanesinin saldırı altında olduğunu bildirmesi gerekir. Yani ben bir saldırı altındayım, beni koru, bu saldırganı durdur diye bir talepte bulunmuş olması gerekir. İşte Ukrayna bu talepte bulundu. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'na bu talepte bulundu. Şimdi bu talepte bulunur bulunmaz Türkiye dedi ki ortada bir savaş vardır ve ben boğazları kapatıyorum dedi. Rusya'ya ve Ukrayna savaş gemilerini kapattı. Şimdi Dışişleri Bakanı'nın açıklaması son derece yerindedir. Son derece yerindedir. Madde 19'u biz şeffaf şekilde uyguluyoruz ve bu bizim için önemlidir dedi ve dünyadan da herkesten de takdir topladı.
Evet.
Fakat bazı Dışişleri Bakanı'nın dışındaki bakanlar 20-21. maddeyi de uyguladığımızı söyledi. Sanıyorum bir yanlışlık da söylediler. Çünkü 20-21. madde Türkiye'nin savaşa yakın durumda kendisini hissetmesi halinde boğazları diğer devletlerin savaş gemilerine kapatması anlamına gelir. O zaman Türkiye savaşa giriyorum ben. Ben de bu savaşa dahil oluyorum mesajı verir. Ben tarafsızlığımı yitiriyorum. Ben de savaşan devletlerden bir tanesi olmak durumunda kalabilirim. Bana da bir saldırı olabilir demektir. Bu gerçekten Türkiye'nin tarafsızlığına ve objektifliğine büyük zarar verir.
Tabii.
Onun için Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması son derece yerindedir. 19. maddeyle sınırlıdır. Peki 19. maddeyi Türkiye uygulayınca taraflara etkisi olmuş mudur? Ve Türkiye birileri tarafından karşı cepheye konmuş mudur? Ya da hasmani olarak algılanmış mıdır? Şimdi bakın, Rusya oyunu kendi kurdu. Aslında büyük devletlerin hepsi öyledir de. Rusya hukuka kendine meşru bir zemin oluşturarak ilerlemeye çalışıyor. Şu veya bu şekilde. İşte bilmem vatandaşlarımı koruyacağım, Rusça konuşanları koruyacağım, orada bağımsızlık ilan edenler var, onlar beni çağırdı, onun için gidiyorum falan gibi. Böyle kağıt üzerinde meşruluk kazanma çabası içerisinde. Ve Montreux'u da gayet iyi biliyor Rusya. 19. maddeyi de bildiği için Ruslar savaş çıkmadan bütün savaş gemilerini, ihtiyaç duyduğu bütün savaş gemilerini zaten Karadeniz'e getirdiler. Yani biz boğazı kapattıktan sonra aslında tek tük belki müracaatları olabilir ama artık ihtiyaçları kalmadı. Bu birincisi. İkincisi Rusya tarafından söylüyorum. İkincisi Ukrayna tarafından. Ukrayna'nın maalesef doğru düzgün gemisi zaten yoktu. Ve Ukrayna şu anda fiilen denizle bağlantısı kesilmiş, karaya kilitli bir devlet durumuna dönüştü.
Şu anda evet.
Evet. Üçüncüsü ben, ortada bir deniz savaşı yok zaten. Yani bizim boğazları kapatmamız ya da savaş tarafların savaş gemilerinin geçmesinin savaşın sonucuna bir etkisi yok. Çünkü bir deniz savaşı yok. O nedenle biz Montreux'u hukuken kağıt üzerinde uyguladık. Uyguluyor muyuz? Şeffaf şekilde evet uyguluyoruz. Uyguladığımız için biz yükümlülüğümüzü yerine getirdik ama savaşa bir etkisi
evet, Montreux'un bu savaşta bir etkisi yok diyorsunuz.
Evet, evet yok. Çünkü ortada bir deniz savaşı yok. Ortada bir deniz savaşı evet. Yok. Ve Ukrayna'da zaten bir deniz kuvveti yok doğrusu.
Peki efendim bu Montreux kimin işine yarıyor bu durumda?
Montreux şu anda gördüğümüz kadarıyla efendim, yani barış zamanı özellikle ve kuvvet kaydırması bakımından Batı'nın işine yarıyor. Bakın şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Rusların sıcak deniz kavramı suyu sıcak olan deniz, yüzülebilecek deniz anlamında değildir. Ruslar sıcak denizi donmayan deniz olarak tarif ederler.
Evet.
Yani donmayan deniz. Çünkü Rusların bütün denizleri donar. Donmayan denizi neresidir? Karadeniz'dir. Şimdi Montre olmasaydı ne olurdu? Montre olmasaydı. Ruslar Murmansk'ta, St. Petersburg'da tersaneleri, filoları, gemileri var. Baltık filosu var, Kuzey filosu var. Bir de Karadeniz filosu var, Karadeniz donanması. Karadeniz donanması bunların arasındaki en güçsüz donanmadır. Sebebi ne biliyor musunuz? Aslında Montre olmasaydı ne olurdu? Montre olmasaydı Ruslar tek donmayan deniz olan, tek sıcak deniz olan Karadeniz'de uçak gemisi yaparlardı. Denizaltılar yaparlardı. Nükleer denizaltılar yaparlardı. Yapıp bunları Akdeniz'e ve Atlantik'e salarlardı. Ta kutuplardan Atlantik'e ve Karadeniz'e getirmek durumunda kalmaz, Akdeniz'e getirmek durumunda kalmazlardı.
Evet.
Şimdi Montreux nedeniyle ne uçak gemisi geçirebiliyorlar ne de böyle harekat alanına gidip gelebilen denizaltılar geçirebiliyorlar.
Tonaj falan sınırlı olduğu için değil mi efendim?
Tabii hem tonaj sınırlıyor hem de şunu tip sınırlıyor aslında kıyıdaş devletler için. Tip sınırlıyor. Yani o tipi uçak gemisi geçemez, denizaltı geçemez. Denizaltılar şu bakımdan sadece geçebilir. Bakım onarım için Karadeniz'de konuştuğu denizaltıları bakım onarım için gidebilir ancak. Ama siz bakım onarım için çıkarttı Rusya, baktınız ki harekat icra ediyor. Ondan sonra bir daha geri dönemez. Anladım. O nedenle denizaltı üretip de gönderemiyor.
Evet. Şimdi Sayın Komutanım çok güzel anlatıyorsunuz. Gerçekten bilinmeyen birçok olayın da perde arkasında değiniyorsunuz. Şimdi böyle bir mücadele sürüyor. İşte savaşın kaçıncı günü bilmem bugün. Ve bu savaş baktığın zaman her ne kadar adına şu ana kadar savaş denilmiyorsa da nasıl bitecek efendim bu?
Şimdi efendim bu şöyle ve ben Rusları tanıyorum. Neden? Çünkü Rusya'da çalıştım ve akademisyen olarak da Rusya'yı çalıştım. Tarihsel olarak bu öyledir. Ruslar geç konuşurlar. Bakın dikkat edin, bir olay olduğunda Ruslar hemen bir tepki vermezler. Aradan günler geçer, herkes Rusların ağzına bakar. Ruslar ne diyecek acaba? Ne diyecek acaba der. Bakın Rus uçağı düştüğünde de 2-3 gün Ruslar konuşmadı. Ruslar hiçbir şey demedi. Ve Ruslar daha kim tarafından düşürüldüğünü bilmiyoruz vesaire gibi Türkiye'ye bir elastikiyet bırakmaya çalıştılar. Yani kendi aramızda halledelim diye. Ama bizden işte FETÖ'cülerin etkisiyle birileri çıktı, biz düşürdük dedi bunu. Ben emir verdim dedi.
Ama bizzat Cumhurbaşkanımız söyledi. Evet, böyle bir şey emri ben verdim.
O zaman ondan sonra Ruslar tepkiyi koydular. Bakın tepkiyi koydular. Halbuki Rusların bu karşılaştığı gündelik olaylardan bir tanesidir. Sınırlarda uçakları düşer vesaire düşer. Onlar kendi aralarında perde arasında hallederler. Ruslar geç konuşurlar ama konuştuklarında, söylediklerinden de geri dönmezler. Mesela Suriye politikası. Suriye'de siz Rusların hiç 10 sene önce söylediklerinden geri adım attığına şahit oldunuz
yok, mu? Yok, aynen evet.
Hiç geri adım atmazlar. Ukrayna konusunda da böyle. Ukrayna maalesef gitmiştir. Şimdi Ukrayna'da Rusların siyasi ve askeri hedefleri çok açık. Bizzat Putin tarafından bu müzakerelerde açıklanmıştır. O da şudur. Diyor ki Ruslar tarafsız ve silahsız bir Ukrayna olacak. Ukrayna'daki yönetim değişecek. Yani Rusya'ya müzayet bir yönetim gelecek. Ve bana Harkov, işte efendim Donbas bölgesi, Kırım bölgesi ve birkaç istediğim yer daha bana devredilmiş olacak. Bunları sağlarsan barış olur. Müzakeresi o öyledir Rusların. Evet. Rusların şartlarını kabul ederseniz müzakere başarılıdır. Rusların şartlarını kabul etmezseniz müzakere başarısızdır.
Evet.
Müzakere anlayışı böyledir Rusların. Şimdi Ruslar bu maalesef Batı da Rusya'ya Ukrayna'yı vermiştir. Vermiştir, terk etmiştir. Terk etmiştir. Ama ortada bir o yani uluslararası ilişkilerde böyledir. Şimdi hep perde arkasına bakmak lazımdır. Niye Ukrayna boşaltıldı? Niye Ukrayna böyle desteklenmedi ve Rusya'ya sanki terk edildi?
Evet.
Şimdi bu konu çok önemlidir. Bu konuya da biraz geriden bakalım. Şimdi geriden bakalım. Karabağ'da Rusya barış gücü kisvesi altında tek silah atmadan Karabağ'a yerleşti mi? Kafkasya'ya. Ve ucu açık bir anlaşmayla, yani devam edecek, sürekli devam edecek. Oradan Rusya artık o tırnaklarını çekmez. Yani Rusya artık orada. Kazakistan'a bakalım şimdi. Kazakistan'da bir günde şiddet olayları başladı mı bir zam nedeniyle? İki gün içerisinde Türkiye'nin 6,5 katı büyüklüğündeki coğrafyada bütün ülkeye yayıldı mı? Kazakistan'da bütün olaylar yayıldı. Sonra o güne kadar adı var ama kendisi fiilen olmayan Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü ortaya çıktı. Rusya liderliğinde. Ve Ermenilerin çapulcu askerleri de dahil olmak üzere yaklaşık bin kişilik bir kuvvet Kazakistan'a geldi. Hastaneye indi ve her nasılsa bu bin kişi koskoca Kazak ordusunun kolluk kuvvetlerinin yapamadığını yaptı. İki gün içerisinde Kazakistan'da sulh oluştu. Ve Tokayev'i iki hafta önce Putin çağırdı. Kremlin'de fotoğraf verdirdi. Yani bundan sonra Kazakistan benim himayem dedi. Kazakistan niye önemliydi?
Sayın Cahici, süremiz dolmak üzere de o yüzden biraz toparlayarak yani Kazakistan'ın benzerini diyorsunuz yarın yine Ukrayna'da olabilir diyorsunuz.
Şöyle Kazakistan şunun için önemliydi. Çin'in bir kuşak bir yol projesinin en önemli bacağı Kazakistan'dı. Rusya'nın Kazakistan'a müdahalesine hiç kimse ses çıkarmadı çünkü Çin'e karşı yapılıyordu. Bugün Çin'de Çin gazeteleri şunları yazıyorlar, yayınlıyorlar. En çok zarar gören biziz diyorlar. Rusya Çin'e sırtını döndü. Rusya'yı desteklerken Çin o da döndü. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya iki kutup oluşturuyorlar şu
Efendim,
anda.
Efendim bir dakika içine de şunu sığdıralım mümkünse. Bu savaş biter mi? Hemen arkasından da Karadeniz'de böyle Ukrayna'nın bir yerde denizde bağ kesildiğine göre bu ülkemizi nasıl etkiler?
Bu savaş biter. Dünya iki kutuplu ve iki güçlü, iki merkezli bir yapıya tekrar döner Çin'e karşı ve Karadeniz'de Rusya'nın sınırlarını arttırması Türkiye için, Türkiye'nin şahsi durumu için önemli değildir. Çünkü Türkiye 1986'da münhasır ekonomik bölge ilan etmiştir. Bizim sınırlarımızın karşısında, öteki tarafında komşuların kim olacağı değişir. Eğer böyle bir durum olursa. Ama Türkiye zaten Sovyetler döneminden çok bu konuda tecrübelidir, pratiği vardır. Türkiye gene Karadeniz'de barış, istikrar ve güvenliği atamızın zamanından beri nasıl tesis ettiyse devlet politikasıyla bugün de o politika devam ettirilmektedir, memnuniyetle görüyoruz. O ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir. Tarafsız ve objektif bir politikayla karşı karşıyayız. Onu da takdir ediyoruz.
Çok teşekkür ederim. Evet, emekli Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Ve haftaya görüşmek dileğiyle Sisler Bulvarı'ndan iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.